İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Önce ekonomiye dair haberler gelecek. Daha sonra piyasalara bakacağız ve gündeme dair konular, konuklar olacak yayınımızda. Önce ekonomiye dair haberlerle başlayalım. İhracat iklim endeksi geldi. 54,7'ye yükseldi ihracat iklim endeksi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. Yükseliş devam ediyor ard arda. Biliyorsunuz ihracatta da artış var. Yılın hem ilk çeyreğinde hem Mart döneminde rekorlar kıran bir ihracat görüyoruz. Diğer taraftan Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatının Ocak'ta yapıldığını belirterek bugün Etimaden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile birlikte Çin'e demir yoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor dedi. Devam edelim. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin elinde kalan patates ve soğanı alacak. Maliyet fiyatına satın alacak. Valilikler aracılığıyla Ramazan öncesi ücretsiz dağıtacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal yaklaşık 45 dakika, 1 saat önce yayında konuştu. A Para'ya konuştu ve 2,5 milyon aileye, en az 2,5 milyon aileye birer çuval hem patates hem de soğan dağıtılacağını açıkladı. Bu da önemliydi. Diğer taraftan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor. Bu da bugünün en önemli haberlerinden. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanıyor. Amerika'dan tansiyonu iyice yükselten bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki savaş gemisinin Montreux Sözleşmesi'ne uygun olarak Karadeniz'e çıkacağını ve 4 Mayıs'a kadar bölgede kalacağını belirtti. 15 gün öncesinde belirtmesi gerekiyor malumunuz. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada tarafımıza Montreux Sözleşmesi'ne uygun olarak iki Amerikan savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklar denildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı da Karadeniz'de artan faaliyetlerden endişe duyduklarını kaydetti ve Karadeniz'deki savaş gemilerine ilişkin tüm hareketlerin Montreux Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiğini belirtti. Bu da önemliydi. Bugünün herhalde en önemli haberlerinden bir tanesi. Çin'e geçeceğiz. Amerika-İran nükleer anlaşma görüşmeleri haftaya devam edecek. Bu önemli, yine yakından takip ediliyor bölgenin tansiyonu anlamında. Çin'de otomobil satışları %74,9'a yükseldi. Artış var ve ard arda 12. ayda da bir artış kaydedildi. Avrupa otomobil piyasasında da hareketlenme var. Orada da geçen yıl, yani aslına bakarsanız Mart'a kadar neredeyse hep eksideydi. Artık hızlı toparlanmalar göze çarpıyor. Almanya, orada da ihracat %0,9 arttı. Almanya ihracatında da artış göze çarpıyor. Bunlar günün öne çıkan haberlerinden bazıları. Tabii çok yoğun bir haber akışı söz konusu. Diğer taraftan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip de hayatını kaybetti. 99 yaşında yaşamını yitirdi. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi piyasalara bakacağız. Evet, piyasalara bakalım. Piyasalarda nasıl bir hava var? Haftanın son iş gününde Borsa İstanbul'da başlıyoruz. %3'e yakın bir kayıp var. 1400 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyordu. 1400 puanın üzerinde bir başlangıç gördük. 1416 bugünün gördüğü en yüksek seviye. Sonrasında 1400 ve 1440 aralığında o bantta hareket eden, yaklaşık 40-50 puanlık bantta hareket eden Borsa İstanbul neredeyse bir haftadır. Haftanın son iş gününde %3'e yakın kayıpta. 1377 puan seviyesi, 1374 puanda günün en düşük seviyelerinde şu anda BIST 100'de. Ve banka sınayiye bakalım. Banka %2,5'a yakın ekside. Sınayi tarafa baktığımızda BIST sınayide durum ne? Orada da %3'e yakın bir kayıp söz konusu. Devam edelim. BIST 100'de tabii şu anda hep kayıplar var. En çok artanlar BIST 100'de Bera Holding, Ereğli, Tat, Soda, Albaraka Türk, onlar da yerinde sayıyor. En çok düşenlere baktığımızda BIST 100'de Enerjisa, Tuborg, Fenerbahçe, Doğan Holding, Teknosa olarak sıralandığını görüyoruz. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de durum ne? Dolar TL 8.16'da %0,41'lik artış var. Euro TL'ye baktığımızda ise 9.70'i görmekteyiz. Orada bir miktar gerileme var. Euro dolar paritesi parite kaynaklı euro dolar karşısında geriliyor. İşte o parite kaynaklı 1.1874. Dolayısıyla dolar endeksinde bir güçlenme görmemiz gerekiyor. 92 seviyesinin üzerinde hala ama 92.427. 0,37'lik bir artış var. Dolar endeksinde hafif bir artış söz konusu. Tabii bölgesel gerilim de etkili bu fiyatlamalarda. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki savaş gemisinin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak olması. Amerika-Rusya arasında bir gerilim olur mu? Tırmanır mı bu gerilim? Tabii önemli. Bakalım küreselde nasıl fiyatlama var? Avrupa borsalarında Londra eksi %0,18, Madrid %0,46 arttı. Paris ve Frankfurt'ta hafif artıda yatay bir seyir söz konusu. Asya borsaları nasıl bir kapanış yaptı? Asya borsalarında Çin, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong düştü. Japonya yükseldi. ABD vadelilere bakalım. Dün ABD borsalarında rekorlar vardı. Bugüne baktığımızda Nasdaq %0,65 eksideki dün yükseliş vardı. S&P 500'de rekor vardı. Bugün de hafif ekside. Dow Jones'ta %0,14'lük bir artış söz konusu. ABD 10 yıllık tahvile baktığımızda evet orada bir tırmanma var. 1.68, 1.70'e doğru hareketleniyor. Bu gün içi hareket 1.63'müş sabah saatlerinde. Yani 1.63 en düşük seviye bu gün içi ve 1.68 seviyesinde. Orada bir tırmanma söz konusu ve saat itibariyle baktığımızda son işte son birkaç saatte bir hareketlilik var. Diğer taraftan ons altın, bakın dolar endeksindeki güçlenme, tahvil 10 yıllık tahvildeki yükselişle birlikte ons altında %1,23 düşmüş. 1734 puanda. Gram altına bakalım. Gram altında doğal olarak onstaki kayıp doların da yatay seriyle 456 lira 460 lirayı görmüş bugün. Gümüş fiyatına baktığımızda gümüş 25 dolarda %1,65, orada da kayıp var. Gümüşte de %1,5'un üzerinde kayıp var. Ve petrol. Petrol fiyatları bakalım nasıl fiyatlanmış. 62 dolar 92 sent Brent petrol %0,44 ekside. ABD ham petrolüne bakalım. ABD ham petrolde 59 dolar 27 sent seviyesinde işlem görüyor. Devam ediyoruz.
Mart ayında tarihi rekora imza atan ihracat yükselişini iklim endeksinde de sürdürdü. İhracat iklim endeksi 33 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye imalat sektörü ihracat iklim endeksi sonuçlarını açıkladı. Şubat'ta 51,5 olarak ölçülen endeks Mart ayında 54,7'ye yükseldi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. İmalat sanayi üretimi birçok ülkede ivme kazandı. Türkiye'deki imalatçıların ihracat pazarının yaklaşık %23'ünü oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kilit pazarların toplam aktivitesinde güçlü artışlar görüldü. Almanya'da üretim 3 yılı aşkın bir dönemin en hızlı artışını gösterirken, büyüme bölgesine geri dönen İngiltere'de ise ekonomik aktivite keskin bir şekilde arttı ve bu artış geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek oranda kaydedildi. Türk imalat sektörü ihracatının %6'sını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu dönemde ekonomik aktivitenin büyüme hızı Ağustos 2014'ten bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Fransa'da ise 6 aylık daralma döneminin ardından üretim yatay seyretti. BRİK ülkelerinde ise sert daralma yaşanan Brezilya dışında Rusya, Hindistan ve Çin'de ekonomik aktivite büyüdü.
Dış ticaret birim değer endeksleri de açıklandı. Şubat ayında yıllık bazda %7'ye yakın artış gösterdi.
Şubat ayında ihracat birim değer endeksi %6,9 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret endeksleri çalışmasının 2021 Şubat ayı sonuçları açıklandı. Endeks yıllık gıda, içecek ve tütünde %8,4, yakıt hariçan maddelerde %12,1 ve imalat sanayinde %6,7 artarken yakıtlarda %1,6 azaldı. İhracat miktar endeksi ise Şubat'ta geçen yıla göre %2,6 artış kaydetti. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde %1,2 azalırken ham maddelerde %32,8, yakıtlarda %12,6 ve imalat sanayinde %1,9 arttı. TÜİK verilerine göre ithalat birim değer endeksi ise yıllık bazda %10,3 artarken ithalat miktar endeksi ise %0,7 azaldı. 2020 yılı Şubat ayında 98,1 olarak gerçekleşen dış ticaret haddi 3 puan azalarak 2021 yılı Şubat ayında 95,1 oldu.
Evet, dış ticaret birim değer endeksinde de artış var. Şimdi tarım konusunu konuşacağız. Tarım çok çok önemli. Pandemide daha da önemi arttı. Ve tarımda dijitalleşmeyi konuşacağız. Migros İcra Kurulu üyesi Ekmel Baydur konuğumuz. Ekmel Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ederiz, sağ olun. Ekmel Bey, şimdi biz bir aslında tarım ülkesiyiz. Topraklarımız verimli, kendi kendine yetmeye çalışan bir ülkeyiz. İhracat yapıyoruz. Tarım önemli ama şöyle bir durum var. Şimdi üretim konusunda, üretimi ayarlama, bir ürün ne kadar üretilecek veya üretilmeyecek, o dengeyi kurmak gerekiyor. Burada da dijitalleşme tabii ki teknolojiyi kullanmak, dijitalleşmeyi kullanmak önemli. Şimdi bu nasıl sağlanabilir? Ne gibi uygulamalar getirilebilir? Tarım ve perakende de teknolojinin kullanılması, dijitalliğinin kullanılması anlamında.
Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Biz bu konuda 2020 senesinde Türkiye'de ilk bir perakendici olarak blockchain uygulamasının sisteme dahil ettik. Dijitalleşme için önemli bir başlıktı blockchain. Çünkü hem müşterinin güvenini sağlıyorsunuz, hem üreticiyi belli bir disipline alıyorsunuz. Ve blockchain dediğiniz sistem aslında dağınık ve merkezi olmayan bir yapının ve bir güven aklımıza geliyor. Biz de meyve sebzenin önemini bildiğimiz için Türk perakende sektöründe ilk olarak imza atarak projemizi sisteme dahil ettik. Aslında burada basit bir dille ifade etmek gerekirse blockchain kim üretti, kim paketledi, kim depoladı, kim sattı? Böyle dört tane kime cevap veren bir sistem ve sonuçta da bu hem müşteri nezdinde güven sağlıyor hem de sistemin ne kadar şeffaf olduğuna dair bize yol gösteren bir mekanizma. Çünkü bu blockchain mekanizmasının teknolojisinin en önemli özelliği de içerisinde barındırdığı verilerin bir daha değiştirilememesi, silinememesi ve dışarıdan müdahaleye kapalı olması. Tamamen dürüst ve şeffaf sistem. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani gıda değer zincirinin muhakkak arttırılması lazım ve müşteriye de çok yakın dokunmamız gerekiyor. Bu anlamda da bizim için, Migros için gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, sağlıklı yaşam bize özel ajanda başlıklarımız. Bu anlamda da blockchain bu konuda bu stratejiye hizmet veriyor. Tarım ve gıdayı incelediğimizde blockchain teknolojisi 2023 senesinde 195 milyon iken ticaret, dünya ticareti 2028'de 1.4 milyar dolara kadar çıkmasını bekliyoruz. Tabii bu hızlı yükselişin ardında dijitalleşen tarım ve tarım trendlerinin değişimi burada önemli. Ve tabii burada siz dijitalleştirirken tarım gıda değer zincirinde de köklü noktalara temas ediyorsunuz.
Küresel gıda fiyatları 7 yılın, bitkisel yağ fiyatları ise 10 yılın zirvesinde. Artış oranı Mart'ta aylık %2,1, yıllık bazda ise %24,6 oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayımladığı küresel gıda fiyat endeksindeki aylık artış 10. ayında da devam ederken 118,5 puana yükseldi. Küresel gıda fiyatları Haziran 2014 sonrası dönemin zirvesine ulaştı. Mart'ta genel endeksteki artışta 3-6 endeks olan bitkisel yağlar, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. Diğer 2-6 endeks olan tahıl ürünleri ve şekerde ise fiyat düştü. Bitkisel yağ fiyatları endeksi bir önceki aya göre %8 artışla en çok artış gösteren alt endeks oldu. Haziran 2011 sonrasının zirvesi görüldü. Bitkisel yağ endeksinde son bir yıldaki artış oranı ise %86,2 olarak gerçekleşti. FAO tarafından yayımlanan bültende bitkisel yağ fiyatlarında son dönemde görülen yükselişlerin palmiye, soya, kolza ve ayçiçeği yağ fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Palmiye fiyatlarındaki artışın stoklardaki azalış ve ithalat talebindeki artıştan kaynaklandığı vurgulandı. Soya yağ fiyatlarındaki artışın biyodizel yakıt sektörünün artan talebinden, kolza ve ayçiçeği yağlarındaki artışın ise arz sorunlarından kaynaklandığı aktarıldı. Küresel tahıl hasadının 2020 yılında rekor kırma yolunda ilerlediğine dikkat çeken FAO, ilk göstergelere göre bu yıl üretimin 2020'nin de üzerine çıkabileceğini açıkladı.
Şimdi koronavirüs etkisiyle Avrupa'nın önemli caddelerinde ve sokaklarında düşen mağaza kiraları, çünkü oradaki kiracılar çıkıyor, yeni kiracı bulamıyor mağaza sahipleri. Türk markaları bunu fırsata çeviriyor, yatırım atağına geçmiş. Pandemi döneminde yurt dışındaki mağaza sayılarını 4.396'dan 5.356'ya yükseltmiş Türk markaları. Bu yıl yurt dışında 1000'e yakın mağaza açmayı hedefliyor.
Pandemi dönemiyle birlikte Avrupa'da ucuzlayan dükkan kiraları Türk markalarının iştahını kabarttı. Yarı yarıya düşen kiralarla birlikte yerli markalar bu yıl yurt dışında yaklaşık 1000 mağaza açmayı hedefliyor. Birleşmiş Markalar Derneği verilerine göre 2019'da derneğe üye 106 marka 125 ülkede 4.396 mağazaya sahipken, geçen yıl derneğe katılan yeni üyelerin de katkısıyla bu rakam 5.356'ya yükseldi.
Her şeyden önce yeni oyuncular arıyorlar ve yeni oyuncular içinde de Türk markaları burada ön plana çıkıyor.
Sektörel verilere göre yurt dışında 200 metrekare bir mağazanın ihracata katkısı sezonluk olarak 250-300 bin dolar arasında değişiyor. Bir senenin iki sezonla oluştuğu düşünüldüğünde ise bir mağazanın ihracata katkısı bir senede 500-600 bin dolar arasında değişiyor. Bu hesaba göre yurt dışında faaliyet gösteren 5.356 mağaza, Türkiye'nin yıllık ihracatına ortalamada 3.2 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. Bu yıl açılması beklenen 1000 mağazanın ise ihracata katkısının 600 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Şimdi dünyadaki fırsatları kolluyoruz. Sene sonu kadar toplam Dubai'de 5 mağaza olmayı hedefliyoruz.
Evet, pandemiyle birlikte tabii sağlık ekipmanlarının üretimi kritik, stratejik oldu. Şimdi bir yatırım haberi var ve bu yatırım haberiyle ilgili ayrıntıları alacağız. Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Şimdi bir yatırım, bu yatırımı siz anlatın lütfen. Stratejik öneme sahip yerli eldiven üretimi. Ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz? Nerede yapılacak? Ve ne kadarlık zamanda hayata geçecek?
Aslında hayata geçti. Biz ARGE çalışmalarımıza pandemi başında başladık. Yaklaşık bir sene sonra da geçen hafta test üretimlerimizi bitirdik ve seri üretimimize başladık. Fabrikamız Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Hendek'te. Şu an 6 hattımızı devreye alıyoruz. Yıl sonuna kadar 12 hatta çıkacağız. Hedefimiz 66 hat kurmak ve 4000 kişiye istihdam sağlamak.
Ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz?
50 milyon dolarlık. 66 hat olduğunda da 275 milyon dolarlık toplamda bir yatırım olacak.
Toplamda 275 milyon dolarlık bir yatırım ve ne kadarlık üretimden bahsediyoruz?
Şu an için ilk etapta ayda 650 bin kutu. Diğer 6. hattımızı da yıl sonunda devreye aldığımız zaman 2,5 milyon kutu üretmiş oluyoruz ayda.
Peki ihtiyaç içeride ve dışarıda ne ölçüde? Şimdi tabii pandemiyle birlikte çok ciddi anlamda hazırlıksızdı dünya buna. İşte maskeden tutun da eldivene, birçok solunum cihazına kadar. Sonrasında hızla devreye girdi, ihtiyaçlar giderilmeye çalışıldı. Şu aşamada nasıl bir ihtiyaç var Türkiye'de ve dünyada?
Dünyada da Türkiye'de de ihtiyaç konusunda inanılmaz bir artış var. Şu an Türkiye'de 2,5 milyon adet kullanılırken bunun yıl sonunda %10 ile 15 arası bir artış göstermesi öngörülüyor. Dünyada da 4,5 kat artmış durumda.
Peki ne kadarlık bir ithalatın önüne geçilmiş olacak bu yatırımla, bu üretimle? Yerli üretimle.
200 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçmiş olacağız.
200 milyon dolarlık bir ithalat. Peki ihracat hedefi, buna ilişkin görüşmeler yapıldı mı? Ne kadarı içeride değerlendirecek, ne kadarı dışarıda?
Yurt dışından çok büyük bir talep var ama biz en fazla %50 ihracat, %50 de iç piyasaya çalışmak istiyoruz.
Peki bunun arttırılması, yatırımın büyütülmesi gibi bir plan var mı?
Evet, 66 hatta kadar çıkmak hedefimiz 2 sene içerisinde.
Şu anda 6 hat dediniz, değil mi?
Şu anda 6 hat, yıl sonuna kadar 12 hat, hedefimiz de 66 hat.
Toplam üretim böylelikle ne oluyor?
Toplam üretim 656 hatta, 2,5 milyon 12 hatta. Toplam üretimde çarpı 10.
Çarpı 10.
25 milyon 30 adet ayda.
Peki bu yatırımla dünya sıralamasında nereye hangi sıraya giriyor Türkiye?
Şöyle ki bu Malezya, Tayland, Endonezya ve Çin'in tek elinde olan bir üretim. İlk defa Avrupa'da ve Türkiye'de ilk ve tek olacak ve yerli ve milli olacak. Biz bütün üretim tesisimizi, makinalarımızı, her şeyimizi yerli ve milli olarak yaptık. Sadece teknoloji desteğini Malezya'dan aldık. Dünyada 5. ülke oluyoruz nitril eldiven üreten.
Dolayısıyla Malezya, Tayland, Endonezya, Çin, yani daha çok Asya tarafında bu üretimi görüyoruz. Türkiye bu anlamda bir avantaj sağlayabilir Avrupa pazarına ve diğer ülkeler anlamında, bölge ülkelere.
Tabii yakınlık dolayısıyla çok büyük avantaj olacağız.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Yerli eldiven.
Ben teşekkür ederim.
Evet. %100 yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı Türkiye Eczacılar Deposu. Teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Sağ olun. Evet. Toplamda 275 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Yıllık 165 milyon kutu kapasitesi olacak ve bu üretimle de dünyada 5. ülke olacak. Önemli. Daha çok Asya ülkeleri üretiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin konumu itibariyle Avrupa'ya pazarlanması, satılması anlamında önemli bir avantaj yakalayacak. Şimdi devam edelim haberlerimizle. Sıradaki haberimiz, şimdi Çin'e gönderdiğimiz bir tren. Bor ihracatı. Türkiye bor konusunda, bor madeni konusunda zengin. Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Etimadi'nin Kırka'daki bor işletmemize üretilen rafine bor ürünleri yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Xi'an istasyonu doğru yeniden yola çıktı açıklamasında bulundu.
Türkiye ile Çin arasındaki ihracat treni yeniden yola çıktı. Trenin bu defaki yükü rafine bor ürünleri. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çin'e yapılan bor ihracatındaki ikinci trenin yola çıktığını duyurdu. Bakan Dönmez, Etimadi'nin Kırka'daki bor işletmesinde üretilen rafine bor ürünlerinin yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarla Çin'in Xi'an istasyonuna taşınacağını söyledi. Bakan Dönmez, deniz yoluyla yapılan ihracatta yaşanan maliyet artışları ve Süveyş kanalında meydana gelen kaza ile birlikte ihracatçıların alternatif rotalara yöneldiğine dikkat çekti. Demir yoluna verilen ağırlığın arttığını söyledi. Ocak ayında gerçekleşen ilk tren seferinde 42 konteynerlik boraks pentahidrat sevkiyatı 800 metre uzunluğundaki blok trenle Çin'e gönderilmişti.
Ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşçakalın.
Podcast dinle.